Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hiçbir peygamberi sadece öğüt versin diye göndermedi. Allah Azze ve Celle hiçbir peygamberi Allah'ın varlığını anlatsın diye göndermedi. Bütün peygamberler yeryüzünde zulmü ve şirki ortadan kaldırmak ve yeni bir medeniyet kurmak üzere görevlendirildiler, o şekilde gönderildiler. Daha evvel de defalarca ifade ettiğim gibi, gerek önceki peygamberler, gerekse peygamberimiz dönemindeki kafirler, Allah'ı inkar ediyor değillerdi. Allah'ı inkar edenler her zaman az olmuştur. Kur'an o yüzden ateizm üzerinde çok durmaz. Allah Azze ve Celle ekseriyetle şirk üzerinde durur. Allah'ı kabul etmelerine rağmen Allah'a ortak koşan, Allah'ı kabul etmelerine rağmen Allah'ın yetkilerini insanlara verenler, bu şekilde Allah'ın hakkını gasp edenler, İşte peygamberler bu mesele üzerinde durmak üzere gönderildiler. Yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olarak geldiler ve Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirebilmek için mücadele verdiler. Hiçbir peygamber sadece öğüt vermek üzere görevlendirilmedi. Yeryüzündeki şirki ve zulmü kaldırabilmeniz sadece öğüt vermenizle mümkün değil. Allah Azze ve Celle hem peygamberine ve bütün ümmetine yeryüzünde İslam'ı hakim kılma vazifesi verecek, hem de bunu sadece ve sadece öğütle yapmasını isteyecek. Böyle bir şey mümkün değil. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ey müminler, onlarla savaşın. Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar, din yani düzen, Allah'ın istediği şekilde bir düzen tüm dünyada meydana gelinceye kadar ve fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Din bu emri verdiğine göre sadece bunu öğütle gerçekleştirmek mümkün müdür? Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara bir hedef göstermiştir. Bu hedef tüm dünyadır. Tüm dünyayı hedef olarak göstermiş Allah Azze ve Celle. Madem ki tüm dünya hedef olarak gösterilmiş, bunun sadece öğütle gerçekleşmesi mümkün değil. Hiçbir peygamber sadece ahlakı yahut ibadeti şekilsel bir takım ibadetleri öğretmek üzere görevlendirilmedi. Hazreti İsa Aleyhisselam da bunu açıkça ifade eder. Peygamberlerin neden gönderildiğini Hazreti İsa'nın sözlerinden de görebilirsiniz. İsa Aleyhisselam diyordu ki, ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Göklerde, kainatta senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Bütün peygamberler göklerde Allah Azze ve Celle'nin iradesi ve hakimiyeti olduğu gibi yeryüzünde de onun hakimiyetinin olması için görevlendirildiler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın birçok konuşmasında bunları görüyoruz. Sadece Kur'an'da değil, sadece Peygamberimizin sözlerinde değil, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dinini bozanlar, Hazreti İsa'nın dinini sadece öğütlerden, ahlaktan, hoşgörüden ibaret olarak anlatanlar, Hazreti İsa'nın bu sözlerine bir kulak versinler. Ey Rabbim, göklerde senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun. Ve aynı zamanda mesela Matta İncil'inde Hazreti İsa Aleyhisselam der ki, bağın sahibi bağcıları helak edecek ve bağı başkalarına verecek. Yani ey ümmetim, ey İsrailoğulları, ey benim ümmetim, siz bu görevi yapmıyorsunuz, layık olmuyorsunuz. Dolayısıyla bu bağın sahibi olan Allah sizi götürecek ve sizin yerinize layık olan bir millet getirecek. Siz yeryüzünde fetihler gerçekleştirmiyorsunuz. Siz mücadele yapmıyorsunuz. Aynı ifadelerin benzerlerini Tevrat'ta ve Tevrat'tan sonra gelen Zebur'da görebilirsiniz. Allah Azze ve Celle onların şu anda ellerinde olan kutsal metinlerinde onlara kızmaktadır ve onlara şunu söylemektedir. Yeryüzünde cihad edecektiniz. Benim dinimi her tarafa yayacaktınız. Zalimlere engel olacaktınız. Haramlara engel olacaktınız ama bunu yapmadınız. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Bunları gördünüz ve bunlara sessiz kaldınız. Ben de sizi paramparça edeceğim. Sizi milletlerin arasında bölüştüreceğim ey Yahudiler. Sizin üzerinizde kılıç kalkmayacak. Kıyamete kadar üzerinizden kılıç kalkmayacak. Size verilen vazifeyi yerine getirmediniz. Allah Azze ve Celle sadece bu ümmete değil, bütün ümmetlere aynı vazifeyi vermişti. Zaten ümmet olmanın manası da buydu. Yeryüzünden sorumlu olmak demek. Bütün olan bitenlerden sorumludur ümmet. Madem ki ümmetiz, o halde bütün dünyadan sorumlu olan biziz. Allah Azze ve Celle bütün sorumluluğu bu ümmete vermiştir. Ne kadar haram işleniyorsa, ne kadar insan öldürülüyorsa haksız yere, ne kadar uyuşturucudan dolayı insanlar ölüyorsa, musibetlerle karşılaşıyorlarsa, ne kadar ahlaksızlık varsa, ne kadar yıkılan yuvalar varsa, hepsinden ümmet olanlar sorumludurlar. Allah Azze ve Celle bize ümmetsiniz diyor. Yeryüzünden siz sorumlusunuz diyor yani. Yeryüzünün imamlarısınız siz diyor. Ümmetin manası bu. Yeryüzünün liderleri olanlar. Her şeyden siz mesulsünüz. Dini her tarafa yaymaktan siz mesulsünüz. Hazreti İsa Aleyhisselam da bunu söyledi. Hazreti Musa da aynı noktaya temas etti. Bütün peygamberler, hiçbir peygamber sadece ahlaka ve ibadete davet etmedi. Yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek için insanları buna davet ettiler. Siz tüm insanların nefislerini ıslah etseniz, bütün insanlar sizin davanızı kabul etseler, yine de o zalimler, madem ki insanlar bunu istiyorlar, o halde biz gidelim demeyeceklerdir. Hiçbir diktatör sistem o saltanatı bırakmak istemeyecektir. Siz insanların nefislerini ıslah etseniz de, insanlara İslam'ı anlatsanız da, onlar kabul etseler de, madem ki yeryüzü Allah'ın, o halde Allah'ın dediği olmalı deseler de, bunu kabul etseler de, yine de o diktatörler hiçbir zaman saltanatı bırakmayacaklardır. İşte onun için fetih var. Fetihin İslam'da olmasının sebebi bu. Hiçbir zaman o zalimler kendi istekleriyle o diktatörlüğü bırakmadılar. onların devrilmesi ve sonra yeryüzünde adaletin tesis edilmesi gerekiyordu. İşte onun için İslam'da taarruz caiz görülmüştür. Aşağılık kompleksine kapılmış olan bir takım Müslümanlar, İslam'da savunma cihadının olduğunu söyleyip taarruz cihadının olmadığını söyleyenler, Hazreti Peygamber'in hayatına bakmıyorlar mı? Fatihlerin hayatına bakmıyorlar mı? Şu bulunduğumuz topraklar Bizans topraklarıydı. O zaman nasıl buralar Müslüman topraklarına dönüştü? Eğer taarruz yoksa İslam'da, İslam'da sadece savunma varsa, o zaman dünyaya İslam nasıl yayıldı? Bunların anlamadıkları nokta şu. Bunlar zannediyorlar ki İslam'da taarruz vardır dersek, İslam'da fetihler vardır dersek, o zaman Amerika'yla bizi karıştırırlar. O zaman Amerika'yla ne farkımız kalır? Bu gibi bir takım tereddütler içerisindeler. Halbuki onlar kendilerini hakim kılmak istiyorlar. Müslümanlar ise Allah'ı hakim kılmak istiyorlar. Bu önemli bir fark değil midir? Bu fetih ile işgalin farkıdır. Fetih, hangi savaş, hangi galibiyet fetihtir, hangi galibiyet işgaldir? Bunun farkını anlamayanlar İslam'da fetihlerin de olmadığını söyleyecek kadar, taarruzun da olmadığını söyleyecek kadar aşağılık kompleksine kapıldılar. Bugünkü dünyada insanlar savaştan nefret ediyorlar diye, halbuki bu fikirleri de yine verenler kendileri. Bir taraftan haksız savaşlar yaparlar, bir taraftan da savaştan nefreti insanları aşılarlar. Halbuki kendileri hala haksız savaş yapmaya devam etmektedirler. Müslümanlardaki cihat anlayışını, fetih anlayışını kırmak istemektedirler. O yüzden İslam dünyasında cihadın olmadığını, fetihlerin olmadığını, taarruzun olmadığını, sadece savunma cihadının olduğunu anlatırlar. Ama kendileri taarruz yapmaya devam ederler. Müslümanlardaki cihat anlayışını kırmak istiyorlar. Böyle düşünen kardeşlerimiz şu noktaya bakmalılar. İslam'daki taarruz Amerika'nın taarruzu gibi değil. İslam'daki taarruz bir ırkın hakimiyet davası değil. İslam'daki savaş ve cihadın gayesi ganimet almak değil, petrol bölgelerini ele geçirmek değil, mal için, ganimet için, şan şöhret için, memleketleri zapt etmek için savaşanlar İslam'a göre cehennemdedirler. Şan şöhret için savaşan ile ırkçılık davası uğrunda savaşanın farkı yok. İslam'da fetih şan şöhret için olmadığı gibi kendi ırkını hakim kılmak için de değil, memleketler fethetmek için de değil. Bunlar için savaşanlara Allah Azze ve Celle cennetini vaat etmiyor. Bir sahih hadiste Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet gününde Allah şehidi çağıracak ve benim için ne yaptın diyecek. Şehit diyecek ki, ya Rabbi senin için canımı da verdim. Allah buyuracak ki, yalan söyledin. Melekler de diyecekler ki, yalan söyledin. Sonra Allah Azze ve Celle buyuracak ki, sen insanlar ne kadar cesur ve kahraman desinler diye savaştın. Atın bunu cehenneme. Dolayısıyla birileri eğer buna benzer maksatlarla savaşacak olursa, İslam'a göre onların yeri cehennemdir. Amerika'nın saldırısıyla Müslümanların cihadı arasındaki fark, medeniyetlerin farkı nasıl, ne kadar ise cihadımızın onların işgaliyle farkı da o kadar. Müslümanlar cihad ederler Allah'a hakim kılmak için. Kafirler ise saldırırlar kendilerini hakim kılmak için. Kendilerinin kafalarından koydukları kanunları ve kriterleri, kendi medeniyetlerini hakim kılmak için. Müslümanlar kendilerini hakim kılmak için değil, Rablerini, kainatın sahibi olan Allah'ı hakim kılmak için mücadele ederler. Arada ciddi bir fark var. Ganimet almak için savaşan cehennemde, şan şöhret için savaşan cehennemde. Dolayısıyla İslam'daki fetih ile onların saldırısı arasında ciddi bir fark var. İslam'da taarruz vardır, evet. Dinde taarruz da var. Çünkü biraz evvel de ifade ettiğim gibi, sizin oralara İslam'ı götürmeniz icap etmektedir. O diktatörler hiçbir zaman İslam'ı oralara götürmenize izin vermeyeceklerdir. O zaman İslam'ı o bölgelere nasıl götürebileceksiniz? Taarruz olmazsa İslam'da o bölgelere nasıl gideceksiniz? O diktatörler izin verecekler mi sizin o bölgenin insanlarına İslam'ı anlatmanıza? İzin vermeyecekler. Dinde zorlama yok ama dini oralara götürmek, insanların başında diktatörlük yapanları saf dışı etmek, o diktatörleri, o kralları devirip o insanlara İslam'ı ulaştırmak, ondan sonra onları serbest bırakmak. İşte İslam'ın metodu budur. Yine onları zorlamayacaksınız. Oraya gideceksiniz. Ordularınızla gideceksiniz. Zorlamayacaksınız. Onları zorlayan o diktatörleri devireceksiniz. Sonra insanları özgür bırakacaksınız. Tüm fatihlerin yaptığı da bundan ibarettir. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiği zaman da aynı şekilde davrandı. Benden ne bekliyorsunuz dedi. Kendisine yıllarca zulmedenler, 21 sene kendisine zulmedenler, benden ne bekliyorsunuz dedi. Dediler ki senden iyilik bekliyoruz. Sen iyi bir kardeşimizsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz serbestsiniz dedi. Ben size buraya İslam'ı anlatmaya geldim. İslam'ı anlatırım, ondan sonra dininizde serbestsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu şekilde İslam'ı anlayabileceklerini anlıyordu, biliyordu. Bu şekilde akşam olmadı, hepsi iman ettiler. Evet, İslam'da dinde zorlama yoktur buyurulmuştur. La ikrahe fiddin. Evet, öyle buyurulmuştur. Fakat taarruzun olması, fetihlerin olması zorlamanın olduğu manasına gelmez. Evet, yine zorlama yok. Ama o diktatörler zorlanacak. O krallıklar zorlanacak. İnsanların başındaki zalimler götürülecek. Ondan sonra insanlar özgür halde istediklerini tercih edecekler. Bunu anlamayanlar, taarruzu saldırı olarak anlayanlar, cihadı saldırı olarak anlayanlar, dinde zorlama olarak anlayanlar, dinde zorlama olmadığını ifade eden ayete dayanarak, İslam'da madem ki dinde zorlama yok, o halde taarruz da yok zannettiler. Halbuki taarruz var ama dinde zorlama yok. Eğer taarruz olmasaydı, Hazreti Peygamber Hayber'i nasıl fethetti? Hudeybiye anlaşmasından sonra Hayber'i fethetti. Hayber yerinde duruyordu. Hazreti Peygamber ordusuyla oraya gitti, onları muhasara etti ve Hayber'i fethetti. Mekkeliler yerinde duruyorlardı. Haydi Bedir'de onlar geldiler, savaşma zorunda kaldık diyelim. Haydi Uhud'daki savaş savunma savaşıydı diyelim. Haydi Hendek'teki savaş savunma savaşıydı diyelim. Peki Hayber'deki savaş neydi? Mekke'nin fethi neydi? Bunlar fetih değil miydi? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin dinini oralara götürme gayreti değil miydi? Bunlar taarruz değil miydi? Mekkelilerin haberi bile yoktu. İslam ordusu Mekke'nin etrafını kuşattı. 10 bin kişilik bir kuvvet. 10 bin ateş yaktılar gecenin karanlığında. Ve Mekkeliler şok oldular. Ondan sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Hazreti Peygamber bunu bir taarruz olarak yapmamış mıydı? Aşağılık kompleksine kapılmış olan Müslümanlar, İslam'daki taarruz ile Amerika'nın taarruzunu karıştıranlar, maksadı anlamayanlar, bunlar İslam'da taarruz yok diyecek hale geldiler, getirildiler. Kıymetli kardeşlerim, din fetihler gerçekleştirmek için gönderilmiştir. Din sadece namazı, orucu, ahlakı öğretmek için gönderilmemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı meydandadır. Hayatı boyunca mücadele etmiştir. Mekke'deki mücadelesiyle Medine'deki mücadelesi arasında fark var. Mekke'de sadece anlatmıştır ve sabretmiştir. Yapılan zulümlere sabretmiştir. Ama Medine'de önce savunma cihadına müsaade edilmiş ve daha sonrasında taarruza da müsaade edilmiştir. Ve din bu şekilde tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında buyurur: هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. O Allah ki Resulünü hidayet ile gönderdi, hak din ile gönderdi, bütün dinlere üstün kılmak için. Dinin gönderilme gayesini Allah bizzat kendisi açıklıyor. Din neden gönderilmiş? Bütün dinlere üstün kılmak için. Allah Azze ve Celle dinini gönderirken sadece öğüt vermek için değil. Evet, tebliğ var, öğüt var, ama aynı zamanda bütün dinlere üstün kılmak için gönderdi Allah bu dini. Çünkü bu din Allah'tandır, öbürleri insan fikirleridir. Madem ki dünya Allah'ındır, o halde bu Allah'ın hakkıdır. Bütün dinlere üstün kılmak için dinini göndermiş olması Allah'ın hakkıdır. Çünkü dünya O'nundur, insanlar O'nun kullarıdırlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün müminlere hedef göstermektedir. O Allah ki dinini bu niyetle, bu maksatla gönderdi. O halde size bir hedef gösteriliyor. Hazreti Peygamber de bize hedef gösterdi. Birçok hadislerinde bize hedef gösterdi. Kur'an hedef gösterdiği gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam haber verdiği gibi, Allah bu bağı sizden alacak. Bu bağın sahibi olan Allah sizden, ey ümmetim, layık olmayan İsrailoğulları sizden alacak ve sizden sonra layık olan bir millete verecek. Bugün tohum küçüktür ama büyüdüğü zaman büyük ağaç olacak. Öyle demişti Hazreti İsa. Tohum küçük ama büyüdüğü zaman büyük ağaç olacak. Arapları kastediyordu. Hazreti Peygamber'i kastediyordu. Evet, küçük bir tohum ama büyük bir ağaç olacak, şu anda olduğu gibi. Ve daha da olacağı gibi. Bütün dünyaya yayılacak. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor: Allah benim önüme bütün dünyayı serdi. Yeryüzünü benim önüme dürdü ve koydu. Ve bana ümmetimin ulaşacağı yerleri gösterdi. Doğularını, dünyanın doğusunu ve batısını bana gösterdi. Bana gösterdiği bütün memleketlere benim ümmetim sahip olacaktır. Hazreti Peygamber bu şekilde ümmetinin geleceğinin parlak olacağını ifade ediyordu. Bütün yeryüzü benim önüme konuldu, doğusuyla batısıyla. Ve bana bütün bu gördüklerimin ümmetimin eline geçeceği bildirildi. Dolayısıyla ümmetim bütün yeryüzünün doğularına, batılarına hakim olacak. Başka bir hadiste buyuruyor: bu din bütün evlere girecek. Kıldan yapılmış çadırlara da girecek. Çamurdan yapılmış evlere de girecek. Taştan yapılmış binalara da girecek. Bu dinin girmediği hiçbir ev kalmayacak. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderirken bu şekilde gönderdi çünkü. Bu peygamber başka peygamberlere benzemeyecek. Başka peygamberler, önceki peygamberlerin birçoğusu evet aynı maksatla gönderildiler ama hedeflerine ulaşamadan bu dünyadan göçüp gittiler. Fakat bu peygamber öyle olmayacak. Bu peygamber galip gelecek, Medine'de yaşamış olan İbnül Heyyeban da gerçek bir Yahudi olan, Peygamberimizden evvel yaşamış olan, gerçek bir Yahudi yani gerçek bir Müslüman olan, şirkten uzak duran, takva sahibi olan İbnül Heyyeban, yani Müslüman dedim çünkü Allah'ın gönderdiği din bir tanedir. Bir Allah'ın 10 tane dini olacak değil. Bütün peygamberlere verilen din İslam'dır. İbnül Heyyeban ölmeden evvel bunu söylemişti. Bir peygamber gelecek. Ben o yüzden Şam'dan kalktım ve geldim. Suriye'yi bıraktım, buraya geldim. Bu bölgeden bir peygamberin çıkacağını biliyorum. Ama ben hayattayken henüz çıkmadı. O peygamber çıktığı zaman ona karşı gelmeyin. O peygambere galip gelmeniz mümkün olmayacak. O peygamber galip gelecek. Ona karşı gelenler mağlup olacaklar. Hakikaten de öyle oldu. İbnül Heyyeban'ın dediği gerçekleşti. Hazreti Peygamber'e karşı gelenler gerçekten mağlup oldular. Allah Resulü haber veriyordu bunları. Ümmetinin geleceğinin parlak olduğunu haber ediyordu. Bir seferinde buyuruyor. Hazreti Peygamber ümmetinin geleceği hakkında bilgi veriyordu. Dediler ki ya Resulallah, hangisi önce fethedilecek? Roma mı, İstanbul mu, Konstantiniyye mi? Hangisi önce fethedilecek? Allah Resulü ikisinin de fethedileceğini söylediği zaman bunu sordular. Ya Resulallah hangisi önce? Efendimiz buyurdu ki Heraklius'un şehri olan Konstantiniyye. İstanbul önce fethedilecek, daha sonra Roma. Allah Resulü'nün dediği, haber verdiği şeyin birinci kısmı 1453'te gerçekleşti. Roma henüz gerçekleşmedi. Efendimiz bunu söylediği yıllardan sonra, 8 asırdan fazla bir zaman geçtikten sonra İstanbul fethedildi. Roma'nın da fethedileceğini aynı peygamber haber veriyor. Roma dediğiniz nedir? Doğu Roma İmparatorluğu yani. Hangi imparatorluk bu? Vatikan yani şimdiki ifadesiyle. Roma, o zaman Doğu Roma İmparatorluğu. Vatikan merkezi, Hristiyanlığın, Katolikliğin merkezi olan Roma. Bunun manası şu. Allah Resulü demiş oluyor ki bir zaman gelecek Roma fethedilecek. Yani Hristiyanlık bitirilecek. Hazreti İsa ile ilgili hadislerde de aynı mesaj verilmektedir. Hazreti İsa aleyhisselam gelecek ve onu gören samimi Hristiyanlar onun Hazreti İsa olduğunu anlayacaklar. Ve Hazreti İsa aleyhisselam domuzu öldürecek, haçı kıracak, yani insanlara şu mesajı verecek. Ben öldürülmedim, çarmıha gerilmedim ve size de domuzu helal kılmadım. Böylece Hristiyanlığın temelleri sarsılacak ve Hristiyanlık bitirilecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili birçok hadislerinde ifade ediyor. Demek ki Roma'nın fethedilmesi Hristiyanlığın da bitirileceği manasında. Bunu görenler Hazreti İsa'nın gelmesiyle birlikte bunu görenler, domuzun öldürüldüğünü, haçın kırıldığını görenler o zaman Katolikliği de bitirmiş olacaklar ve Yahudilik bitirildiği gibi Deccal'le savaş sonucunda Hristiyanlık da bu şekilde bitirilecek ve Hristiyanlık İslam'a inkılap edecek ve yeryüzünde İslam'dan başkası hakimiyeti ele alamayacak. İşte o zaman bu ayet gerçekleşecek. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak liyuzhirahu ale'd-dîn kulli. O Allah ki peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderdi bütün dinlere üstün kılmak için. Bu din üstün olmak için geldi. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin ey müminler. Eğer iman ettiyseniz üstün olanlar sizlersiniz. üstün olmak için gönderildiniz. Hakimiyeti ele almak için gönderildiniz. Bir dönem hatalarınızdan dolayı hakimiyeti kaybetmiş olabilirsiniz. 100 sene, 200 sene olabilir. Fetret dönemi yaşayabilirsiniz. Hatalarınızdan dolayı Allah hakimiyeti elinizden alıp düşmanlarınıza vermiş olabilir. Fakat üzülmeyin, gayret edin, Allah size tekrar hakimiyeti verecek. Çünkü bu din üstün gelmek için gönderildi. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bize Hendek Savaşı sırasında da bu müjdeleri vermişti. Hendek kazılırken düşman saldırmasın diye araya bir hendek yapmak istediler Müslümanlar. Selman-ı Farisi'nin yol göstermesiyle Efendimiz hendek kazılmasını emretti. Hendek kazılırken büyük bir kaya çıktı. Kayayı kıramadılar Müslümanlar. Efendimiz'e haber ettiler. Ya Resulallah, bir kaya çıktı, kıramıyoruz dediler. Allah Resulü geldi, hendeğe indi. Eline balyozu aldı. Bir tane vurdu, büyük bir şimşek çıktı, bir ateş fışkırdı. Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Sonra bir kez daha vurdu. Yine bir ateş fışkırdı. Allahu Ekber dedi. Her seferinde taş çatlıyordu. Allah Resulü bir kez daha vurdu. Yine büyük bir ateş çıktı. Ve Allah Resulü Allahu Ekber dedi. Ve taş parçalandı. Efendimiz buyurdu ki, ne gördüm biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, birinci vurduğum zaman Allah Azze ve Celle İran'ın saraylarını bana gösterdi. Ümmetim İran'ı fethedecek. İkinci vurduğumda Bizans'ın saraylarını Allah bana gösterdi. Ümmetim Bizans'ı da fethedecek. Üçüncü vurduğum zaman Yemen'in saraylarını bana gösterdi. Ümmetim Yemen'i de fethedecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zor anda ashabına bu şekilde aynı zamanda moral vermiş oluyordu. İran fethedilecek, Bizans fethedilecek, Yemen fethedilecek. Fethedilmedi mi? Resulullah mıymış, değil miymiş? Allah'tan haber alıyor muymuş, almıyor muymuş? Gaybı bilen Allah ile irtibatı var mıymış, yok muymuş? Kendisinden asırlar sonra olacak olan olayları haber verdi. Ve gerçekten de dediği gibi çıkmadı mı? Allah Azze ve Celle de Peygamberimizin üzüntülü günlerinde ona böyle haberler veriyordu. Ve Duha suresinde مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ey Resulüm, Rabbin seni terk etmiş değil, sana darılmış değil, seni yalnız bırakacak değil, sana verecek, korkma, sana verecek, razı olacağın kadar verecek. Gelecek günler bugünden çok güzel olacak. Allah sana büyük bir ümmet verecek. İnne atayna kel kevser. Sana Kevser'i verdik. Sana büyük bir ümmet verdik. Sana hayru kesir, çok hayırlar verdik. Senin neslinden alimler gelecek. Senin ehli beytinden nice alimler yetişecek. Sana büyük bir ümmet verilecek ey Resulüm, üzülme. Yoluna devam et. Rabbin sana sen razı olana kadar verecek. Ve refa'na leke zikrak. Senin şanını, adını, şerefini yükseltmedik mi ey Resulüm? Bu ayetler geldiği zaman daha Peygamberimizin adı ve şanı yükselmemişti. Herkes Muhammedül Mecnun diyordu. Kimileri Muhammedül Kezzab diyordu. Herkes alay ediyordu, tükürüyordu suratına. Allah Azze ve Celle ise böyle buyuruyordu. Ve refa'na leke zikrak. Rabbin senin adını yükseltti ey Resulüm. Bütün dünyada senin adın zikredilecek. Bütün dünyada her gün 5 defa eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Ve senin ümmetinden nice fatihler çıkacak. Senin davanı kaldığı yerden devam ettirecek. memleketlere yayacak. Bu şekilde Allah Azze ve Celle haber ediyor, Hazreti Peygamber de haber ediyordu. Ve müminler fetihlere hazırlanıyorlardı. Hazreti Peygamber ta o zamandan İstanbul'u hedef olarak gösteriyordu. Allah Azze ve Celle Kudüs'ü hedef olarak gösteriyordu Müslümanlara. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikleri zaman Peygamberimizle birlikte Medine'de iken 14 ay, bir rivayette 16 ay boyunca Kudüs'e doğru namaz kıldılar. Müslümanlar için Kudüs bir kıble idi. Sonra kıble değiştirildi ve Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru dönme emri verildi. Neden Allah Azze ve Celle önce Kudüs'e doğru dönmemizi emretti? Allah'ın sünneti bu. Allah'ın adeti bu. Kanunu bu. Allah Azze ve Celle Müslümanlara hedefler gösterir. Sizin kıbleniz Kudüs'tür. Kudüs de sizin kıblenizdir. Senin peygamberin oraya doğru da namaz kıldı. O zaman orada Yahudi devleti yoktu. Müslümanlara o zamandan hedef gösteriliyordu Kudüs. Ve Müslümanlar o hedefe doğru gittiler. Selahaddin Eyyubiler Kudüs'ü fethettiler. Çünkü İslam onlara hedef göstermişti. Hazreti Peygamber Hazreti İsa'nın geleceğini haber verdiği hadislerinde İsa Aleyhisselam'ın Şam topraklarına ineceği ve Deccal ile Kudüs topraklarında savaşacağını haber verir. Deccali İsrail'in Tel Aviv hava alanı civarında tutup öldüreceğini haber eder. Bize hedef gösterir. Müslümanların hedeflerinden birisinin o topraklar olması gerektiğini bize öğretir. Allah ve Resulü sürekli olarak hedef göstermiştir. Kıymetli kardeşlerim, madem ki Allah Azze ve Celle hedef gösteriyor, madem ki Hazreti Peygamber hedef gösteriyor, madem ki Hazreti Peygamber kısa hedef, orta hedef, uzun hedefler gösteriyor. Kısa hedef de var, uzun hedef de var. İstanbul'un fethi belki orta hedef olarak sayılabilir. Fakat uzun hedefler de gösterdi Allah Resulü. Roma'nın fethedilmesi gibi. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman bütün dünyada İslam'ı hakim kılması gibi. Kur'an bütün yeryüzünü hedef olarak gösterdi. Yeryüzünde fitne kalmayana kadar ve düzen Allah'ın düzeni olana kadar onlarla savaşın diyerek.
Tekbir!
Allah Azze ve Celle bütün dünyayı hedef olarak gösterdi. Ve fatihler bu şekilde hazırlandılar. Fatih'ten evvel Peygamberimizin İstanbul'u hedef olarak göstermesinden dolayı sahabe döneminden nice seferler gerçekleşti. Sadece Fatih döneminde oldu bu tür kuşatmalar, zannetmeyin. Dört halife döneminde başladı. Hazreti Osman döneminde başladı. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Muaviye tarafından İstanbul'a bir sefer gerçekleştirildi. Kuşatma gerçekleştirilemedi. 655 yılında. Peygamberimizin vefat etmesinden aşağı yukarı 23 sene kadar sonra Hazreti Osman döneminde başladı. Müslümanların hedefi İstanbul'du. Sonra Muaviye'nin oğlu Yezid İstanbul'u kuşatmıştı. Emeviler döneminde de 3 defa kuşatıldı. Yani 4 halife döneminde, 3. halife Hazreti Osman döneminde 1 kez, sonra Emeviler döneminde 3 kez, sonra Abbasiler döneminde 1 kez. Böylece sahabe ve tabi'in, tebe-ü tabi'in dönemlerinde 5 kez kuşatıldı yahut seferler düzenlendi. Bir kısmında sefer olarak kaldı, bir kısmında kuşatma gerçekleşti. Bu kuşatmalar ve seferler böyle devam etti. Osmanlı'ya kadar, daha doğrusu ondan evvel Selçuklulara kadar. 1071'de Malazgirt Fatihi Sultan Alparslan fethettikten sonra Malazgirt'i ve çevresini ondan 2 sene, 2,5 sene kadar sonra Üsküdar'a kadar fetih gerçekleşti. İstanbul'un Anadolu yakasına kadar ilerlediler Müslümanlar. Ta 1073 yılında başladı. İstanbul'u hedef seçmişlerdi. Çünkü atalarımızın tarihinde, Müslüman atalarımızın tarihinde, kıymetli kardeşlerim, kızıl elma diye bir tabir var. Kızıl alma veya kızıl elma diye iki türlü söylenir. Kızıl alma veya kızıl elma nedir? Müslümanlar kendilerine bir manevi harita çizmişlerdi. Dört tarafa, şarka garba, kuzeye, güneye, doğuya, batıya doğru, dört tarafa doğru kendilerine hedefler koydular. Filan yeri ele geçireceğiz. İşte o tayin ettikleri yerlere kızıl elma diyorlardı. Orayı ele geçirmek istiyorlardı. Hedefler koyuyorlardı kendilerine. Bu kızıl elmalardan 5 tanesi meşhurdu. Bunlardan en önemlisi İstanbul, yani Konstantiniyye kızıl elması. Ayasofya'da deniyordu. Ayasofya kızıl elması. Sonra Rim kızıl elması, yani Roma kızıl elması. Sonra Macar kızıl elması. Sonra Orta Macar kızıl elması. Sonra Beç kızıl elması, yani Viyana, yani Avusturya kızıl elması. Kendilerine 5 tane hedef tayin etmişlerdi. Müslümanlar yerlerinde duramıyorlardı. Bütün dünyaya İslam'ı yaymanın gayreti içerisinde hedefler koyuyorlardı kendilerine. 5 tane nokta tespit ediyorlar ve oralara doğru hücumlar gerçekleştiriyorlardı. Bu 5 tane kızıl elmanın içerisinde en önemlisi elbette ki Ayasofya kızıl elması, yani İstanbul Konstantiniyye kızıl elmasıydı. Ve işte onun fethedilmesiyle en önemli hedefe ulaşıldı. Diğerlerine de ulaşıldı sonra zaman içerisinde. Belki Roma'ya ulaşılamadı ama Viyana'ya kadar da gidildi. Hedef koymuşlardı kendilerine. Fetih nesli olacak olanların hedefi olmalı. Hedef olmayanlar neyi fethedecekler? Küçük kafalı insanlar neyi fethedecekler? Hayalleri küçük olanlar neyi fethedebilirler? Nefislerini terbiye etmeyenler neyi fethedebilirler? Kutsi bir davaya inanmamış olanlar neyi fethedebilirler? Çocuklarına küçük yaştan itibaren bu kızıl elmaları hedef olarak gösteriyorlardı. Avusturya kızıl elması diyorlardı, evladım. Avusturya'yı fethedeceksin. Viyana'yı fethedeceksin. Ayasofya'yı fethedeceksin. Roma'yı fethedeceksin. Çocuklarına bunu öğretiyorlardı. Bugün çocuklarınıza sorduğunuz zaman ne söylüyorlar size? Ne olacaksın diye sorduğunuz zaman çocuklarınız ne söylüyor size? Osmanlı'nın çocukları işte böyle cevap veriyorlardı. Filan kızıl elmayı fethedeceğiz. Bu şekilde hedefler tayin edilince o zaman insanlar gayretli oluyordu. Hedefi olanlar koşarlar. Hedefi olmayanlar yürümeye bile üşenirler. Selçuklular döneminde ta İstanbul'a kadar varıldı. İstanbul'un fethi deyince herkesin aklına İstanbul'un hem karşı tarafı hem bu tarafı, yani Avrupa yakası ve Anadolu yakası ikisinin beraber fethedildiği gelir, öyle zannedilir, öyle bilinir. Hakikat öyle değildir. İstanbul'un bu tarafı bize doğru olan, yani Anadolu yakası, İstanbul'un fethinden çok daha önceleri fethedilmiştir. Dediğim gibi 1073 yılında Üsküdar'a kadar Anadolu yakası fethedilmiş. Fakat birkaç sene sonra geri çekilmek zorunda kalmışlar. Orada 8 sene kadar kalabilmişler. Sonra geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Daha sonrasında ise Osman Bey'in oğlu Orhan Bey zamanında tekrar Üsküdar'a kadar fetih gerçekleştirilmiş. Yani 1453'ten 101 sene evvel, 101 sene evvel 1352'de Üsküdar'a kadar fetih gerçekleşmiş ve ondan sonra İstanbul'un fethi 101 sene sonra gerçekleşmiştir. Yani Üsküdar aslında İstanbul'dan 101 sene evvel İslam'ın malı olmuştu. Ve Osmanlılar döneminde 7 kuşatma gerçekleştirildi. Yıldırım Beyazıt 1390'larda başladı İstanbul'u kuşatmaya. Atası Orhan Bey'in bıraktığı yerden devam etmeye bir hisar yaptırmıştı Anadolu tarafına. Anadolu Hisarı, Boğaz'ı oradan kontrol altına alıyordu. Kuşattım. Kuşatmadan sonra uzun zaman sürdü kuşatma, fakat zafer gelmedi. Aradan birkaç yıl geçti, yine Yıldırım Beyazıt bir kez daha kuşattım. Yine başarılı olunamadım. Aradan birkaç yıl geçti, yine Yıldırım Beyazıt üçüncü kez kuşattım. Yine başarılı olunamadı. Sonra tekrar dördüncü kez kuşattım. 1410 ve yine başarılı olunamadım. Sonra beşinci kez oğlu tarafından, Musa Çelebi tarafından kuşatma gerçekleştirildi. Yine başarılı olunamadım. Altıncısında Fatih'in babası Sultan Murat o altıncı kuşatmayı gerçekleştirdi. Yine başarılı olunamadı. Ve 1453'te yedinci kuşatma. Atalarımız kuşatmaktan usanmadılar. Morallerini bozmadılar. Yollarına devam ettiler. Düşünün kıymetli kardeşlerim. 655 yılında başladım. Hazreti Osman döneminde, 3. Halife döneminde, sahabe döneminde, sahabeden niceler ta oraya kadar geldiler. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh İstanbul'un kuşatması esnasında öldüm. Bir rivayete göre yolda öldü ve beni götürebildiğiniz kadar götürün dedi. Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşlarından Ebu Eyyub el-Ensari. Peygamberimiz hicret ettiği zaman, Medine'ye ilk geldiği zaman evi barkı olmadığı için Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kalmıştı. Peygamberi misafir eden o kutlu sahabi 80-90 yaşlarına gelmişti ve hala cihad ediyordu, evinde oturmuyordu. Allah Resulü'nün verdiği o müjdeye nail olmak istiyordu. İstanbul fethedilecek, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. O müjdeye nail olabilmek için 80-90 yaşındaki Ebu Eyyub el-Ensari atın sırtında geliyordu İstanbul'a kadar. Bugün birkaç sene İslam'a hizmet eden gençlerin emekliye ayrıldığını görüyoruz. Hiçbir şey yapmamış olduğu halde emekliye ayrılanlar, kendini emekliye sevk edenleri görüyoruz. İşin gevezeliğini yapanlar, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene mücadele verdiğini bilip de 9,5 sene bile mücadele etmeyenleri görüyoruz. Ebu Eyyub el-Ensari atın sırtında ta İstanbul'a kadar, Medine nere, İstanbul nere? Kaç bin kilometre mesafe kalkıp oraya kadar geliyordu ve bazı rivayetlere göre yolda öldü. Ölmeden evvel son vasiyeti şuydu: götürebildiğiniz kadar beni götürün. Düşman topraklarında ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin ve sonra beni oraya gömün. Öyle yaptılar. Bir başka rivayete göre Arap kaynaklarında bu şekilde geçer. Türk kaynaklarında ise Ebu Eyyub el-Ensari'nin şehit edildiği şeklinde bilgiler vardır. Bir rivayete göre Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh onlardan izin almış ve Ayasofya'ya girmiş, izin alarak Ayasofya'ya girmiş ve orada namaz kılmış ve çıktığı zaman anlaşmayı bozan bir Rum tarafından taşla ve o okla öldürülmüş, şehit edilmiştir. Her neyse de Ebu Eyyub el Ensari oraya kadar gelmişti. Ve Allah Resulü'nün bu talebesi hiçbir zaman evinde oturmadı, rahatına bakmadı. Hiçbir zaman da emekliye ayrılmadı. Bu şekilde yoluna devam etti. Ebu Eyyub el Ensari'den itibaren ta İstanbul'un fethine kadar aşağı yukarı 800 sene, 800 seneden 2 sene eksik, 798 sene Müslümanlar burayı fethetmek için defalarca muhasara ettiler ve Allah Azze ve Celle sonunda onu Fatih'e nasip etti. Uzun çalışmalar yapılmıştı. Hocası Akşemseddin tarafından yönlendiriliyordu. Akşemseddin Fatih'in ruhuna iki şey yerleştirdi. Fatihler kendi kendine doğmuyorlar. Fatihler hocalar tarafından yetiştiriliyorlar. Fatihler sadece analar doğurmuyor. Hocalar doğuruyor gerçekte. Akşemseddin Fatih'i doğurdu aslında. Ve Fatih'in ruhuna iki şeyi yerleştirmişti. Sen Hazreti Peygamber'in haber verdiği kimse olacaksın. İstanbul'u sen fethedeceksin. Birincisi buydu. İkincisi ise Osmanlı'nın atalarının başlatmış olduğu bu cihat hareketini katlayarak devam ettireceksin. Fatih bu şekilde büyüdü. Küçükken çocuk sayılabilecek bir yaşta babası devlet idaresini öğrensin diye, çünkü yakında padişah olacak, şehzade olduğu için padişah olduğu zaman devlet idaresini bilsin diye onu Manisa'ya vali yapmıştı. Fakat Fatih o zamanlar ilmin önemini anlamıyor. Çocuktu ve yaramazlık peşindeydi. Sadece atla gezmek, ok atmak, kılıç kullanmak gibi şeyleri seviyordu. İlimden çok hazlanmıyordu ve hocalarından ders alma taraftarı değildi. Bunun üzerine babası üzülüyordu tabi, Sultan Murat üzülüyordu ve Molla Gürani'yi ona ders vermek üzere görevlendirdi. Ve Molla Gürani'ye tam bir yetki verdi. Dedi ki, benim oğlumdur diye iltimas etmeyecek, torpil geçmeyeceksin. Benim oğlum da olsa, yarın padişah olacak olan çocuk da olsa, şehzade de olsa, yeri gelirse oğlumu dövebilirsin. Molla Gürani bu şekilde geldi. Baban bir hoca göndermiş dediler. Fatih'e haber ettiler. Fatih Sultan Muhammed'e. Neden Mehmet diyorlar? Neden Muhammed demiyorlar? Neden Mehmet diye değiştiriyorlar? Peygamberimize saygı olarak mı? Ne alakası var? Hazreti İbrahim de peygamber. Neden çocuklarınızın adını İbrahim koyuyorsunuz? Musa da peygamber, Lut da peygamber, Şuayb da peygamber, Salih de peygamber, İsa da peygamber. Onların adlarını tam olarak koyuyorlar. Muhammed'e gelince değiştirerek, nasılsa ikisi de mim, ha, mim ve delden ibaret. O halde Muhammed'i Mehmet olarak da okuyabiliriz gibi bir takım laflar söyleyerek güya peygamberimize saygılı olmak istediklerini zannediyor veya böyle iddia ediyorlar. Bu peygambere saygı değil. Peygamberin isminin bozulmasıdır. Bu ümmetin içerisinden Muhammedler yetişmeli. Mehmet denilerek ismi bozulmamalı. Sultan Muhammed, Molla Gürani onun huzuruna girdiği zaman Fatih, Şehzade Fatih o zaman hocaya saygı nedir henüz bilmiyordu. Ve Molla Gürani, beni baban gönderdi dedi. Sen de diğerleri gibi babana itaat etmek zorundasın. Ve baban senin bana itaat etmeni istiyor, benden ders almanı istiyor. Fatih ders alma taraftarı değildi. Fakat Molla Gürani çok sert bir hocaydı. Seni dedi, gerekirse döverim. Fatih güldü. Yani ben valiyim ve padişahın oğluyum. Sen mi beni döveceksin? Molla Gürani talebesinin güldüğünü görünce ona bir tane vurdu. O zaman Şehzade anladı ki bu hoca başka hocalara benzemiyor. Molla Gürani'nin terbiyesiyle yetiştim. Sadece İslami ilimlerde değil, matematikten, birçok ilim dalından, İstanbul'un surlarını parçalayan o topların hesabını Fatih kendisi yapmıştım. Matematikte bu kadar ilerlemiştim. Topların hesabını yapacak kadar ileri bir matematik bilgisine sahip olmuştum. Sadece İslami ilimleri okumamıştı. Birçok dil biliyordu. Bazı rivayetlere göre 7-8 tane dil biliyordu. Ve Fatih bu şekilde Molla Gürani'den alması gerekenleri aldı. Sonra Akşemseddin Hoca'dan alması gerekenleri aldı. Bu şekilde yetişti ve 21 yaşına geldiği zaman Akşemseddin'in yönlendirmesiyle artık İstanbul'a göz koymuştu ve Boğaz'ın karşı tarafına Rumeli Hisarı'nı yaptırdım. Atası Yıldırım Beyazıt bu tarafa, Anadolu tarafına Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı. O da onun karşı tarafına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı ve bu şekilde Boğaz tamamen bizim kontrolümüz altına alındı. Ve sonra hazırlıklar başladı. 6 Nisan'da etrafını çevirdiler İstanbul'un. Bizans bu arada korku içerisinde Papa'dan yardım istemişti. Bizans'ın hükümdarı, kralı Konstantin, Papa'dan, 5. Nikola'dan yardım istiyordu, Katoliklerden. İstanbul Hristiyanları, Bizans Hristiyanları Ortodokstur. Halen de öyledirler. Fakat Roma'daki Hristiyanlar, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanları Katoliktirler. Ve bunların arasında asırlardan beri savaş vardı. Fakat zor duruma düştüğü için Konstantin ondan yardım istedi, Papa'dan yardım istedi. Papa'dan yardım istediği haberini hükümetin başkanı olan Lokas Notoras adında Bizans hükümetinin başkanı, yani başbakanı, öğrendiği zaman buna karşı çıkıyordu. Katoliklerden yardım isteme diyordu. Katoliklerden yardım istemem. Çünkü Katolikler yaklaşık 50 sene evvel gelmişler ve Bizans'ı mahvetmişlerdi. Konstantiniyye'yi mahvetmişlerdi. Hepsini kılıçtan geçirmişlerdi. Onu unutmamıştı başbakan. Onlardan yardım isteme diyordu. Ve şu sözü tarihe geçmiştir. Hükümet başkanının şu sözü tarihe geçti. Ben dedi, Katoliklerin, Latinlerin külahını görmektense Müslümanların, Türklerin sarığını görmeyi tercih ederim. Katolikleri göreceğime Konstantiniyye'de Müslümanları görmeyi tercih ederim. Çünkü Katolikler zulmeder, Müslümanlar zulmetmezler. Lokas bunu söyleyerek Müslümanların aslında başka yerlerde de nasıl muamele ettiğini bize anlatmış oluyor. Müslümanlar nasıl muamele etmişler? Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Bunu bilen hükümet başkanı bu şekilde söylüyordu. Hangi millet bunu söyletebilmiş? Müslümanlardan başka kim bunu söyletebilmiş? Her ikisi de Hristiyan. Katolik de Hristiyan, Ortodoks da Hristiyan, Protestan da Hristiyan. Ama birbirlerine o kadar zulmetmişler ki Müslümanların zulmetmeyeceğini biliyorlar. O yüzden Müslümanları tercih ediyor. Ve buna rağmen Papa'dan yardım istenildi ve Papa yardım gönderdi. Az da olsa bir yardım gönderdi ve yardım ulaştı. Bunun üzerine Akşemseddin'in teşvikleriyle bu kuşatma başlamış olduğu için bazı kimseler gelip Fatih'e diyorlardı ki sen yaşlı bir insanın sözüyle orduyu böyle tehlikeli bir yola sevk ettin. Böyle olur mu, şöyle olur mu gibi bir takım laflar söylemeye başladılar. Korkaklar her yerde kendisini belli eder. Zayıflar her yerde olacaktır. Moral bozanlar her yerde olacaktır. Bunlar hiçbir zaman büyük hedefleri hedef edinemeyen insanlardır. Ve Fatih hocasına güveniyordu ve yoluna devam ediyordu. Hocasıyla görüşmek istedi. Akşemseddin yanına gitti. Akşemseddin içeriye kimseyi almayın diye haber vermişti. Çadırdaydı. Hiç kimsenin içeriye alınmasına izin vermedi. Kapıdaki askerler padişahım diyorlardı. Hocanız müsaade etmiyor. Hoca müsaade etmediği zaman padişah da içeriye giremiyordu. Böyle bir padişah elbette ki Allah azze ve celle ona fethi nasip edecektir. Hocasına itaat ediyordu padişah olmasına rağmen. Fakat acaba hocam neden müsaade etmiyor? Hocamın öğütlerine ihtiyacım var. İstanbul kuşatılmış, askerlerin morali bozuk. O anda hocasıyla görüşmesi lazım. Fakat hocası kabul etmiyordu. Hançeriyle çadırı yardı ve oradan baktı. Fatih Sultan Muhammed baktığı zaman hocasının secdede olduğunu gördü. Hocası secdede ağlıyordu. Başındaki kavuk yere düşmüş. Ak saçıyla, ak sakalıyla ağlıyordu. Yeri ıslatıyordu. Gözyaşları içerisinde "Ya Rab zafer, zafer" diye yalvarıyordu. Fatih bunun üzerine döndü. Tekrar geldi. Ve bir baktı ki ordum surlardan girmeye başlamış. Yapılan toplar hedeflerine isabet etmiş. Bizans'ın yıkılmaz denilen surlar yıkılmaya başlamış. Ve oradan ordu girmeye başlamış. Ve fetih gerçekleşmişti. Bir cuma günü başlatmıştı hareketi. 6 Nisan'da ve 29 Mayıs'ta 53 gün sürmüştü muhasara. 53 gün sonunda fetih gerçekleşmişti. Ve bu şekilde İstanbul fethedildi ve Fatih hocasıyla beraber İstanbul'a girdi. Herkes Fatih'i gördüğü zaman Konstantiniyye halkı yerlere kapanıyorlardı. Fatih 17 devleti fethetmişti çünkü. 17 memleketi fethetmişti. 200 şehir fethetmişti. O yüzden Fatih demişlerdi kendisine. 17 devletin 2 tanesi imparatorluk, 4 tanesi krallık, gerisi dükalık falan filan. 17 tane devlet. Bugünkü Türkiye'nin 3 katın büyüklüğünde bir memlekete ulaştırmıştı Osmanlı topraklarını. Bugünkü Türkiye'nin 3 katı 2 milyon 250 bin kilometre kare civarına getirdi. Ve bu şekilde herkes böyle bir insan geldiği zaman yerlere kapanıyordu. Fatih insanları yere kapandırmak için fethetmemişti İstanbul'u. Kalkın ayağa dedim. Ben Sultan Muhammed, ayağa kalkın. Biz sizi yere kapandırmak için burayı fethetmedik. Biz buralara Allah'ın hakimiyetini getirmek için geldik.
Biz
kendimizi hakim kılmak için buralara gelmedik. Ben Sultan Muhammed hepinize diyorum ki hepinizin hayatı güvence altındadır. Hepinizin özgürlükleri güvence altındadır. Hepiniz serbestsiniz. Halbuki hepsini esir alabilirdi. Çünkü oraya anlaşma yaparak girmemişti. Anlaşma yaparak değil, savaşla girdiğinden dolayı hepsini esir alması mümkündü. Fakat esir almıyordu. Hepiniz serbestsiniz diyordu. Ve orada öyle bir nizam kurdu ki nikah gibi, talak gibi, miras gibi meselelerde herkes kendi dinine göre davranabilecektim. İki mahkeme kuruyordu yani. Bugün dünyanın hangi devletinde böyle bir adalet var? Türkiye'de mesela böyle bir sistem var mı şu anda? İki mahkeme. Var mı böyle bir sistem? Müslüman olanlara İslam mahkemesi, Müslüman olmayanlar hangi dindense onları da kendi dinlerine göre bir mahkeme veya hiçbir dini olmayanlara da onlara göre bir mahkeme. Var mı böyle bir sistem? Fatih böyle bir sistem kuruyordu. Hristiyanlar kendi dinlerine göre evlenecekler, boşanacaklar, mirası taksim edecekler, cenaze işlemleri, merasimleri gibi bir takım şeyleri kendi bildikleri gibi yapacaklar ve dinlerinde tamamen özgür olacaklar. Halbuki bunu yapmak zorunda değildi. Orayı fethetmişti, istediği gibi muamele edebilirdi. Fakat o oraya diktatörlük yapmaya gitmemişti. İnsanlara İslam'ı anlatmak için gitmişti. İslam'ı anlatmak için gidenler adaletli davranırlar. Çünkü o insanların Müslüman olmasını istiyorlar. O yüzden adaletli davranmak zorundadırlar. Ve Fatih onlara bu şekilde özgürlüklerini verdikten sonra Salı günü fethi gerçekleşti. 29 Mayıs 1453 Salı gününe denk geliyordu. Ve 3 gün sonra Cuma namazı Ayasofya'da kılındı. Müslümanların bir adeti vardı. Bir memleketi, bir kızıl elmayı, özellikle kızıl elmaları fethettikleri zaman oranın en büyük kilisesini camiye çevirirlerdi. İsteseler bütün kiliseleri de tarumar edebilirler. Fakat öyle yapmazlardı, onları serbest bırakırlardı. Sadece İslam'ın hakim olduğunu tescil etmek için, buralarda İslam hakimdir demiş olmak için en büyük kiliseyi camiye çevirirlerdi. Ve o caminin adına da Fethiye Camisi derlerdi. Fetih Camisi yani. Yahut da kilise camisi derlerdi. Yani burada daha evvel kiliseydi manasında. Yahut da Ayasofya'da olduğu gibi ismini aynen bırakırlardı. İslam'ın burayı fethettiğini tüm dünyaya hatırlatmak için. Ayasofya dünyanın en büyük kilisesiydi. Ve Avrupa'nın en eski kilisesiydi. Ayasofya peygamberimizin doğumundan 35 sene evvel bina edilmişti. 535 senesinde Ayasofya'yı bina etmişlerdi, açılışını yapmışlardı. Bu kadar eskiydi ve bu kadar onlar için önemliydi. Ve böyle bir memleket Allah'ın yardımıyla fethediliyordu. Ve Fatih orada ilk cuma namazının kılınması için emir verdi. Bazı rivayetlere göre hutbeyi de Fatih okumuştur. Padişahlar eğitim görmüş insanlardı. Hutbe okuyabilecek kadar da hocalıkları vardı. Hocasının önüne geçip namaz kıldırmış olmamak için kendisi padişah olduğu halde hocası Akşemseddin cuma namazını kıldırmıştı. Hocasının önüne geçmiyordu. Fakat hutbeyi kendisi okuyordu. Bu şekilde oraların fatihinin artık kendisi olduğunu ilan etmiş oluyordu. Ve namaz kılınmış, tekbirler getirilmiş ve artık Ayasofya camiye döndürülmüştü. Kıymetli kardeşlerim, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi basit bir olay değil. Bu o memlekette Müslümanların hakimiyetinin, Avrupa'da İslam'ın hakimiyetinin ilanı demekti. 1934'te neden Ayasofya'yı, cami olan Ayasofya'yı yeniden, daha doğrusu Ayasofya'yı, cami olan Ayasofya'yı müzeye çevirdiler? Hangi hakla? Hangi hakla? Atalarının izinden gitmeyenler Yanlış ataların izinden gidenler, doğru atalarının izinden gitmeyenler, Müslüman atalarının izinden gitmeyenler, neden 1934'te Avrupalıların isteği üzerine neden Ayasofya'yı müzeye çevirdiler? 1934 yılına kadar Ayasofya cami idi. Hesap edin, 1453'ten 1934'e kadar 481 sene mi, kaç seneysem, bu kadar yıl Ayasofya İslam'ın bayrağını dalgalandırdı. Müslümanlar Ayasofya'yı müzeye çevirdikleri günden itibaren o kızıl elmayı da kaybettiler. O kızıl elmanın fethedildiğinin bir deliliydi. Artık Ayasofya cami olmaktan çıkarılınca artık o bölgede İslam'ın hakimiyetinin söndürüldüğü manasındaydı bu. Millet Müslüman olabilir ama İslam'ın hakimiyetine son verdiler. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi olayı basit bir olay değildir. Şimdi yeniden bunun mücadelesinin verilmesi de gerekmektedir. Elbette ki bütün mesele o değildir. Ama bu da mücadelesi verilmesi gereken bir alandır. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra, Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıktan sonra hocasıyla görüşmek istemişti. Hocasının yanına girdi. Akşemseddin'in yanına. Akşemseddin'i çok severdi. İstanbul fethedildiği sırada çok sevinçliydi Fatih. Etrafındaki insanlar padişahın çok sevinçli olduğunu görüyorlardı. Padişah onlara dedi ki, siz benim çok sevinçli olduğumu görüyorsunuz değil mi? Bu sevincim şu kaleyi, İstanbul'u fethettiğimden zannediyorsunuz öyle değil mi? Ondan değil dedim. Fatih o zamana kadar da daha sonrasında da çok kaleler fethettim. Evet, İstanbul bambaşkaydı ama sonuçta bu insan çok memleketler fethetmiş bir milletin evladı ve öyle padişahların çocuğuydu. Alışkındı fetihlere. Neden sevinçliyim biliyor musunuz dedi. Neden dediler ey padişahımız? Neden bu kadar sevinçlisiniz? Yanımda hocam olduğu için dedi. Bu mübarek hoca benim yanımda olduğundan dolayı bu kadar sevinçliyim. Böyle bir hocam olduğu için o bundan dolayı böyle sevinçliyim diyordu. Ve yanına giriyordu Akşemseddin'in. Akşemseddin oturduğu yerden kalkmadı bile. Şöyle yanı üzerine dayanmıştı. Hiç yerinden kımıldamadı hocası. Normalde hocası da olsa devletin başkanı olduğu için Fatih geldiği zaman onu kapıda karşılardı. Hürmet ederdi. Fakat bu seferinde öyle davranmadı. İstanbul'u fethetmiş olan bir Fatih'e hem de. Yastığa yaslanmış bir vaziyette hiç yerinden kımıldamayınca Fatih tabi hocasıdır, bir şey demedi. Ve sonra biraz sonra izin istedi ve kalkarken hocası yine yerinden kımıldamadı. Fatih'in dikkatini çekti. Hocası daha evvel böyle davranmazdı. Yanındaki çok samimi olduğu birine sordu. Hocam dedi, neden böyle yaptı? Eskiden böyle davranmazdı bana. İstanbul'u fethettik Allah'ın izniyle. Neden bana hocam böyle davranıyor? Basiretli bir insandı arkadaşı. Dedi ki kendisine, sultanım, hocanız eğitimci bir insandır. Eğitimde mükemmel olan bir insandır. Sizi eğitmek istiyor. Sizin İstanbul'u fethetmenizden dolayı kibirlenmenizden korkuyor. Kibirinizi yıkmak istiyor. Kibirlenmemenizi sağlamak istiyor. Olur ki kibirlenirsiniz, insansınız. Öyle olmayasınız diye ayağa kalkmadı. İnsan olduğunuzu, kul olduğunuzu unutmayasınız diye. Kur'an nasıl başladı hatırlıyor musunuz? İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min halak. Oku, yaratan Rabbinin adıyla o insanı alaktan yarattı, embriyodan. Spermle yumurtanın birleşmesinden yarattı. Allah Azze ve Celle neden ilk ayetlerinde insanın alaktan yaratıldığını ifade eder? İlk ayetlerde neden bununla başlar? İnsana haddini bildirmek için. Ey insan, birinci ayette Allah kendisini tanıtıyor. Ben yaratan bir Rabbinizim. Birinci ayette kendini tanıtıyor. İkinci ayette insana insanı tanıtıyor. Ve sen de busun. Alaktan yaratıldın. Unutma bunu. Ama insan bunu unutur. Üç ayet sonrasında Allah Azze ve Celle o yüzden buyurur ki insan bunu unuttuğu için kelle innel insane le yetgâ er râehu stagnâ. Hayır, insanoğlu azgınlık yapar. Kendini öğüde ihtiyaçsız gördüğü için, vahye ihtiyaçsız gördüğü için, benim Allah'a ve Allah'tan gelen vahye ihtiyacım yok diye düşündüğü için azgınlık yapar. İnsan niye azgınlık yapar? Kendini ihtiyaçsız gördüğü için. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden insana ne olduğunu hatırlatarak başlıyor. İnsanı alaktan yarattı. Bunu unutmamalı. Alak dediğiniz nedir? Sperm ve yumurtanın birleşimi. Sperm dediğiniz, yumurta dediğiniz nedir? Çamurdan oluyor bunlar. Ananız çamurdan çıkan şeyleri yedi. Onun vücudunda yumurta oldunuz. Babanız da çamurdan çıkan şeyleri yedi. Onun belinde sperm oldunuz. Bu spermle bu yumurta birleşince biz dünyaya geldik. Yani biz çamurdan yaratıldık. İnsan bu gerçeği unutmamalı. Fatih de olsa bunu unutmamalı. İşte hocası o anda belki kendisini kaybedebilir diye. Çünkü bir fetih gerçekleşmiş. 800 yıldan beri peşinde koşulan İstanbul fethedilmiş. Olur ya, kendini kaybetmiş olabilir. Fatih'e bunu öğretmek istiyordu. Ve Akşemseddin fetih haberi gelir gelmez Fatih'in yanına gelmişti. Biraz evvel çadırına kabul etmeyen Akşemseddin fetih haberi gelince geldi talebesinin yanına. Dedi ki, padişahım, mağlup olmuş olan milletlerin hakları şunlardır, şunlardır, şunlardır. Bu haklara riayet etmek zorundasın. Fatih İstanbul'u fethetmiş. Olur ya, kendini kaybedebilir. Olur ya, bir yanlış yapabilir. Hocası orada görev yapıyordu. Hemen dedi ki, mağlup olan milletlerin hakları şunlardır, şunlardır, şunlardır. Ve onlara uydu Fatih. Ve bu Akşemseddin Hoca Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarını gösteren şahıs. Aşağı yukarı 800 sene evvel gömülmüş olan Ebu Eyyub el-Ensari, surların dibinde bir yere gömülmüş olan bu zat, Allah Resulü'nü evinde ağırlamış olan bu sahabi, mezarı kayıptı. Ve o zor günlerde, muhasara günlerinde Allah Azze ve Celle Akşemseddin'e mezarın yerini gösterdi. Allah velisi, Allah dostu olan bu insan keşif halinde mezarın yerini gördü. Ve şurayı kazın dedi. Kazdılar. İki kulaç kadar kazınca aşağıdan bir taş buldular. Üzerinde Heze kabru Ebu Eyyub yazıyordu. Bu Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabridir. Demek ki o zaman Yezid'in ordusunda oralara kadar gelmiş olan Ebu Eyyub el-Ensari, orada ölmüş ve onu oraya gömenler sanki biliyorlar bir gün İstanbul fethedilecek ve bu mezar bulunacak. Üzerine yazmışlardı. Heze kabru Ebu Eyyub. Bu Ebu Eyyub'un kabridir. Ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunması herkese moral olmuştu. Ordunun moralinin bittiği bir anda. Çünkü biraz evvel anlattığım gibi Papa yardım göndermişti. Papa'nın yardımı gelince İslam ordusunda bir moral bozukluğu olmuştu. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bu şekilde gösteriyordu ve onlara moral oluyordu bu olay. Kıymetli kardeşlerim, bu şekilde İstanbul fethedildikten sonra Fatih hocası Akşemseddin'in yanına gitmiş ve demişti ki hocam senin yanında kalmak istiyorum, halvete girmek istiyorum, seninle yalnız kalmak istiyorum yani. Senden istifade etmek istiyorum, senin yanında kalmak istiyorum. Padişahlıktan çok daha güzeldi hocasının yanında kalmak. Hocası Akşemseddin dedi ki, olmaz evladım, benim yanımda kalamazsın. Benim yanımda halvete girecek olursan hoşuna gider. Çünkü manevi lezzetlerin farkına varırsın. Hasan Basri'yi hatırlayın. Hasan Basri ne demişti? Öyle lezzetin içerisindeyiz ki, Evliyaullah öyle bir lezzetin içerisindedir ki, bizim içinde bulunmuş olduğumuz o lezzeti padişahlar bilseydiler, üzerimizde ordular gönderirlerdi. Ordular gönderirler ve o lezzeti bizden almak isterlerdi. Heyhat, bunu yapamazlar. İçinde bulunduğumuz lezzeti bizden alamazlar. İşte Akşemseddin bunun farkındaydı. Fatih eğer o lezzetli aleme girersen bir daha çıkmak istemez ve hep padişah orada kalmak ister. O zaman devletin işlerini kim görecek? Kim lider olacak? Memleket karışır. İşte onu bildiği için talebesinin bu isteğini reddediyordu. Olmaz evladım diyordu. Benim yanımda kalamazsın. Sen devletin başında kalmalısın. Halvette insan neden kalır evladım diyordu. Adaleti öğrenmek için, doğruları öğrenebilmek, anlayabilmek, keşfedebilmek için, doğruları hasıl edebilmek, tahsil edebilmek, anlayabilmek için sen buna muhtaç değilsin. Zaten sana ben yol gösteriyorum, hocaların yol gösteriyor. Senin buna ihtiyacın yok şu anda, memleketin sana ihtiyacı var. Bir kenara çekilmeyi reddediyordu. Bir kenara çekilenlerin kulakları çınlasın. Ben nefsimi terbiye ediyorum diyenlerin kulakları çınlasın. Bir kenara çekileceğim, halvete gireceğim, erbaine gireceğim ve insanlardan uzak kalarak güya nefsini terbiye ettiğini zannedenler, gerçek hayatın içinde nefsini terbiye etmeyi göze alamayanlar, suni eğitimlerle nefislerini terbiye edeceklerini zannediyorlar. Onlar suni eğitimdir. Gerçek eğitim hayatın içinde nefsin terbiye edilmesidir. Cihat faaliyetler yaparken nefsin terbiyesi gerçek bir terbiyedir. Suni eğitimlerle insan bir yere varamaz. Suni eğitimlere başvuranlar ruhbanlaştılar. Hayattan koptular. Cihadı terk ettiler. Peygamberimiz buyuruyor, ruhbanlık kaldırılmıştır. Bizim ruhbanlığımız cihattır. Öyle buyuruyor. Cihad ederek bu yolda nefsimizi terbiye ederiz. Mücadele ederken nefsin terbiye olur. Bir kenara çekilerek cimrilikten kurtulamazsın. Bir kenara çekilerek korkaklıktan kurtulamazsın. Nefsin terbiyesi ne ki başkan?
Bir kenara çekilerek kibirden kurtulamazsın. Bir kenara çekilerek hasetten, şundan, bundan, nefsi marazlardan kurtulamazsın. İslam'a hizmet ederken gerçek hayatın içinde nefsini terbiye edebilirsin. Gerçek hayatın içinde. Para vermen gerekir, cimrilikten kurtulmuş olursun. Allah yolunda tehlikeleri göze alman gerekir, korkaklıktan kurtulursun. Allah yolunda hizmet etmen gerekir, kibirden kurtulursun. Bu şekilde Allah yolunda mücadele ederken aslında nefsin de terbiye olmuş olur. Akşemseddin talebesine bu yolu gösteriyordu. Halvete girmesine müsaade etmedi. Kıymetli kardeşlerim, bu şekilde Allah ve Resulü'nün göstermiş olduğu hedefe doğru ilerledi Müslümanlar. Fakat daha sonraları bu yükseliş devam ettiyse de bir müddet daha sonraları yavaşlamaya başladı. 1450'lerden sonra, Fatih'ten sonra, diğer padişahlar, Kanuniler vesaire, onların dönemine kadar yükselme devam etti. Fakat Kanuni'den sonra oğlu 2. Selim döneminde hafif bir duraklama başladı. Daha sonra biraz toparlanma olduysa da ileride tekrar duraklama dönemine girildi. Çünkü bir takım hatalar vardı ve hatalardan ders alınmadı. Küçük depremden ders alınmadı, büyük deprem geldi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, biz onları büyük azaptan evvel küçük azabı tattırırız. Allah'ın sünneti. Büyük azaptan evvel küçük azabı tattırırız. Bu ne demek? Bu şu demek. Allah Azze ve Celle birdenbire bir devleti yok etmez. Önce küçük azaplar verir. Önce ikazlarda bulunur. Osmanlı, memleketleri savaşmadan fetheden Osmanlı mağlup olur mu? Mağlubiyet tatmaya başladı. Bu bir ikazdı. Küçük mağlubiyetler tattı. Bu ikazdan anlamadılar. Anlamadılar. Lale devirlerine girdiler. Dünyaya daldılar. Lükse daldılar. Fatihlerden sonra, Kanunilerden sonra lükse dalmaya başladılar. Dünya sevgisi kalplerini kaplamaya başladı. Büyük saraylar yaptırmaya başladılar. O büyük saraylar yükselme döneminde yapılmadı. Topkapı sarayları, sarayı tek parçadan ibaret değil. O büyük saray daha sonra yapıldı. Diğer saraylar, Çırağan Sarayı gibi bir takım saraylar Osmanlı'nın yükseliş döneminin eserleri değil, gerileme döneminin eserleri. Gerileme döneminde lükse daldılar, şımardılar, sonraki nesiller kıymetini bilmediler. İbn Haldun mukaddimesinde bunu anlatır. Memleketlerin 3 dönemde yıkıldığını söyler. Tarihin filozofu olan İbn Haldun mukaddimede önemli eserinde bu meseleye temas eder. İbn Haldun normal bir tarihçi değil. Filan zamanda şöyle oldu, böyle oldu diyen bir tarihçi değil. O bir filozof aynı zamanda. Memleketleri şecaatli insanlar kurarlar. Devletleri cesur ve zahmetlere katlanan yiğit insanlar, fedakar insanlar kurarlar. Fakat sonraki nesiller onun kıymetini bilmezler ve yavaş yavaş gerileme başlar. Başka bir millet gelir, onlar gibi, onların eski haline sahip olan, onların eski hali gibi şecaatli, bahadır olan, cesur olan bir millet gelir ve onları yener. Çünkü rahata alışmışlardır. Rahata alışmamalıydılar. Lükse alışmamalıydılar. lükse alıştılar. Kaybettiler. Bu gücü kuvveti kaybettiler. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bunu halbuki onlara söylemişti. Allah Azze ve Celle ikaz etmişti. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ey müminler! Bu ayetin manası nedir? Şimdi hutbelerde, camilerde bu ayeti okuyorlar bazen hocalar. Ben de merak ediyorum, acaba ne söyleyecekler? Acaba bu ayeti nasıl anlatacaklar? Trafik ışıklarında, kırmızı ışıkta durmak için bu ayeti söylüyorlar. Kendinizi tehlikeye atmayın, yani kırmızı ışıkta durun. Ayeti o kadar basitleştiriyorlar ki, yazıklar olsun. Bu ayetin manasını biraz evvel anlattığım Ebu Eyyub el-Ensari'den öğrenelim. Bir asker Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu bir savaşta tek başına hücum etmişti bir asker. Onu görenler dediler ki, kendisini tehlikeye attı. Halbuki Kur'an bunu yapmayın buyuruyor. Ebu Eyyub radıyallahu anh dedi ki, ayeti yanlış anlıyorsunuz. Ayetin manası bu değil. Kendinizi tehlikeye atmayın demek, düşmana saldırmayın demek değil. Bazen böyle insanlar gerekir. Bir asker kendini feda eder ama bütün orduyu coşturur. Savaş onun o şecaati sayesinde kazanılır icabında. Bu ayetin men ettiği, yasakladığı tehlike bu değil. Ayet bizim hakkımızda geldi dedi. Biz İslam'ı yaydık. Peygamberimiz döneminde İslam'ı yaydık ve İslam yayıldı, yayıldı, yayıldı. Peygamberimiz hayattayken bütün Arabistan Yarımadası fethedildi. Bakın haritaya. Arabistan Yarımadası Türkiye'nin 3-4 katı büyüklüğündedir. Peygamberimizin son 3-4 yılında 3-4 Türkiye büyüklüğünde memleket fethedildi. Peygamberimize Allah'ın gösterdiği hareket metodu bu kadar başarılı bir hareket metodudur. Hedefe kestirmeden giden bir hareket metodudur. Hiç taviz vermedi, hiç eğilip bükülmedi, hedefine hızla gitti. İşte o zaman İslam yayılınca biz dedik ki, İslam zaten yayıldı. Bundan sonra kendimizi zenginleştirelim. Hurmalıklarımızı çoğaltalım. Develerimizi çoğaltalım. Zengin olalım. Zaten görevimizi yaptık. Biz böyle düşününce Allah Azze ve Celle bu ayeti gönderdi. Sakın kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmak suretiyle, lükse dalmak suretiyle, dünya sevgisini kalbinize doldurmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalacak olursanız dünyanızı da kaybedeceksiniz. Yalnız ahireti değil. Bedir'de Müslümanların tek hedefi Allah rızası ve cennetti. Allah Azze ve Celle onlardan razı da oldu. Cennetini de verdi, ganimet de verdi. Dünyayı da verdi, ahireti de verdi. Ama Uhud savaşı sırasında bazılarının kalbi bozuldu ve ganimet peşine düştüler. Allah Azze ve Celle onlara tokat vurdu. Ve 70 tane şehit verdik o gün orada. Hem ganimetleri de kaybettik, şerefi de kaybettik, zaferi de kaybettik. Şehitler de verdik. Allah ikaz ediyordu. Dünyayı sevmeyeceksiniz. Dünya nimetlerinin peşine düşmeyeceksiniz. Siz ganimet için savaşmıyorsunuz. Ganimet için savaşırsanız size ganimeti de vermem. Dünya için savaşırsanız size dünyayı da vermem. İşte kendinizi tehlikeye atmayın ayetinin manası buydu. Dünyaya dalarsanız kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Ve dünyayı da kaybedeceksiniz. Büyük mağlubiyet, birinci dünya savaşı. Bu birdenbire gelmedi. Önce küçük mağlubiyetler tattık. Sonra büyük mağlubiyet geldi. Hatamızı anlamalıydık. Dönmeliydik. Dünya sevgisi, ölüm korkusu kalbimizi kaplamıştı. Artık herkes kendini düşünmeye başlamıştı. Ümmet görevini terk etmeye başladı. Yeryüzünde İslam'ı hakim kılmak, kendini düşünmemek, İslam'ın hakimiyetini düşünmek görevleri buydu. Ama bunu bırakmışlar, kendini düşünmeye başlamışlardı. İşte o zaman savaşları kaybetmeye başladık. Bu küçük savaşları önce kaybettik. Anlamadık. En son büyük deprem geldi, Birinci Dünya Savaşı. Ve tümden kaybettik. Allah'ın kanunu gerçekleşti. Allah'ın kanununu bilmek zorundayız. Bir cismi yere bırakırsam yere düşer. Neden? Çünkü yer çekimi var. Bunu bilmeniz lazım. Böyle kanunları var Allah'ın. Toplumlar için de böyle kanunları var. Sünnetullah dediğimiz toplumlar için de böyle kanunları var. Fizik kanunları, matematik kanunları olduğu gibi sosyolojik kanunları da var Allah'ın. Bir toplumu Allah ne zaman çökertir? Ne zaman yükseltir? Düşünün, Osmanlı nereden nereye geldi? Osmanlı sadece 3 kıtada at koşturmadı. Ekseriyetle öyle bilinir. Dünya 6 kıta. Dünyanın yarısında at koşturduk diyebiliriz. Aslında Büyük Okyanus'la Hint Okyanusu arasında Sumatra adaları var. Ta Sumatra adalarına kadar da Asya'nın güneyine, Sumatra adalarına kadar da Osmanlı gitmişti. Yani aslında 4. kıtaya doğru gidiyordu. Yani neredeyse tabiri caizse 3,5 kıtada at koşturmuştu. Ve 1533'te Kanuni Sultan Süleyman zamanında çok ilginç bir anlaşma var. Avusturya ile yapılan bir anlaşma. Eşitliği kaldırıyor. Normalde tüm devletlerde devlet başkanları, krallar eşittirler. Devlet büyük de olsa, küçük de olsa devlet başkanları eşittir. Osmanlı bunu kaldırdı. Dünyanın tek imparatoru biziz dedi. Ve bizden başka imparator olamaz dedi. Kanuni. Ve diğer imparatorlukları tanımıyorum dedi. Avusturya imparatorunu Viyana valisi olarak kabul ediyorum dedi. Bir valisin sen, validen daha öte bir şey değilsin dedi. Ve bundan sonra benim vezir-i azamımla denksin, benimle denk değilsin dedi. Ve bu şekilde imzaladılar anlaşmayı. Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand bu anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. 73 sene böyleydi. 73 sene bizim padişahımızla onların padişahı, kralı eşit değildi. Ve onların hükümdarı bizim vezirimizle denk olabiliyordu ancak. Ve her sene merkezi hükümete, Osmanlı'ya 30 bin altın vermeyi kabul etti. Yalnız merkezi hükümete değil, aynı zamanda vezir-i azama da 3 bin altın vermeyi kabul etti. Aynı zamanda bütün diğer vezirlere de 1000 altın vermeyi kabul ettiler. Bizimle denk olmadıklarını kabul ettiler. Ve onların elçileriyle bizim en düşük seviyedeki memurlarımız görüşüyorlardı. Bizim büyük elçilerimiz onların elçileriyle görüşmüyorlardı. Bizim elçilerimizin eteklerini öpüyorlardı. Huzurunda ayakta duruyorlardı. Bizim vezirlerimiz otur demeden oturamıyorlardı. Böyle bir milletin evladıyız. Neden buradan taburalara geldik? Böyle bir peygamberin ümmeti, böyle bir kitaba sahip olanlar, böyle ataları olanlar nasıl oradan taburalara geldiler? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu bizi bu noktaya getirdi. Eski ümmetlere tatbik edilen kanun bize de tatbik edildi. Eski ümmetler ne zaman ki görevlerini yapmadılar, dünya perest oldular, Allah Azze ve Celle onları parçaladı. Bu Allah'ın kanunu. Kanun değişmez. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Madem ki Allah'ın sünneti değişmez, başkalarına hangi kanun geçerliyse bize de aynı kanun geçerli. Görevini yapmayan ümmet görevi elinden alınır. Biz son ümmetiz. O yüzden Allah Azze ve Celle tamamen almadı ama bizi cezalandırdı. Dünyayı sevenlere Allah dünyayı vermedi, dünyayı ellerinden aldı. İşte şimdi onu çekiyoruz kıymetli kardeşlerim. Görevini yapan atalarımıza Allah rahmet eylesin. Görevini yapmayanlara, görevini yapmayanlar ise onlardan davacıyız. Görevlerini yapsaydılar, ümmeti ümmet olarak ayakta tutsaydılar, fetihleri devam ettirseydiler, saraylarda lüks bir hayat yaşamasaydılar, fatihler gibi cephelerde mücadele etseydiler, hocalarına saygı gösterseydiler, adaletli bir devlet nizamı meydana getirseydiler, bunu devam ettirseydiler, bugün Müslümanlar bu hale gelmeyeceklerdi. İnsanın günahı yalnız yaptığı kadar değil, daha sonraki nesillere etkiler yaptıklarınız, onlardan da hesap verirsiniz. Bugün Irak'ta şehit edilenlerin, namusu kirletilenlerin, el ayağı koparılanların, Filistin'de, Afganistan'da, Suriye'de, bütün İslam aleminde, hatta bütün dünyada olan kötülüklerin, zulümlerin, haksızlıkların hepsinde görevini yapmayan atalarımızın da payı var. Görevlerini yapacaklardı. Fatihlere layık olacaklardı. Görevlerini yapmalıydılar ve dünyada adaleti tesis etmeliydiler. Yükseliş dönemlerinde neden yükseldiler Müslümanlar? Maneviyatları yüksekti. Yüksek maneviyat ile yükseliyorlardı. Allah Azze ve Celle onları yükseltiyordu çünkü onlar Allah'a yaklaşıyorlardı ve dünyayı değil Allah'ı arzu ediyorlardı, cenneti arzu ediyorlardı. Heraklius'un sorularından da bunları öğreniyoruz. Heraklius, Peygamberimiz dönemindeki Bizans komutanı, Bizans'ın kralı. Ta Suriye'den şu bulunduğumuz topraklara kadar her tarafın hakimi olan, Antakya ve civarının hakimi olan Heraklius, Peygamberimiz kendisine mektup göndermişti. İslam'a davet ediyordu Heraklius'u. Heraklius da merak etti. Mekke civarından gelen birisi var mı buralarda? O sıralarda Ebu Sufyan ve arkadaşları oradaydılar. Çağırdı onları. Bir mütercim, bir tercüman koydu. Dedi ki, ben buna bir takım sorular soracağım Ebu Sufyan'a. Peygamber'e, peygamberlik iddia eden o şahsa en yakın kim içinizde dedi. Ebu Sufyan benim deyince, sen dedi şöyle öne geç. Ve diğerlerin arkasına dizdi. Ve sonra dedi ki adamlarına, ben buna bazı sorular soracağım, sorularımı tercüme edin. Ve yalan söylediği zaman diğerlerine sorun, yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Bu şekilde Ebu Süfyan'a bazı sorular sordu. Bu peygamberim diyen adam dedi, nasıl bir insan? İçinizde soylu bir ailenin çocuğu mu yoksa değil mi? En şerefli ailenin çocuğudur dedi. Ebu Süfyan mecbur kaldı, doğruları söyledi. Hiç yalan söyler mi dedi. Ebu Süfyan hayır dedi. Hiç yalan söylediği görülmedi. O zaman Ebu Süfyan daha putperest, İslam düşmanı. Fakat utancından doğruları söylüyor. Çünkü yanında arkadaşları var. Ve Ebu Süfyan'a bir takım sorular sordu. Bütün bu soruların cevabını aldıktan sonra buna dedi, bu peygamberlik iddia edene kimler tabi oldular? Kimler tabi oldu? Fakirler mi, zenginler mi? Fakirler dedi Ebu Süfyan. Etrafındakilerin çoğu fakirdir dedi. Anlaşmalarını hiç bozar mı dedi Heraklius. Ebu Süfyan hayır dedi. Anlaşmalarına sadıktır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Heraklius dedi ki, ben sana neler sorduysam senin verdiğin cevaplardan anlıyorum ki bu insan benim şu bastığım toprakları bir gün fethedecektir.
Tekbir!
Bu Muhammed peygamberdir ve yakın bir zamanda buraları fethedecektir. Şu ayaklarımı bastığım yer onun olacaktır. Ben onun geleceğini biliyordum. Bizim kitaplarımızda bize haber veriliyordu. Ahir zaman peygamberinin geleceği. İncil'lerde de yazılı. Hazreti İsa aleyhisselama da sormuşlardı. Ve sen dediler, o peygamber misin? Hayır demişti İsa. Sen o peygamber misin? Hayır demişti. Onlar o peygamberi bekliyorlardı. Kitaplarında bu vardı. O peygamber gelecek ve dinsizlerin üzerine güçle gidecek. Yuhanna İncil'inde de dünyanın reisi gelecek diye yazıyor. Dünyanın reisi gelecek. Barnabas İncil'inde de dinsizlerin üzerine güçle gidecek. Güçlü bir peygamber olarak gelecek. Bunun gibi daha birçok haberler var İncil'lerde ve Tevrat'ta. Bunu okumuşlardı, biliyorlardı. O yüzden Heraklius dedi ki, ben bu şahsın geleceğini biliyordum. Ama ben bunu sizin içinizden çıkacağını beklemiyordum. Bu şahıs keşke onun olduğu yere doğru hareket edebilseydim, hareket ederdim. Ve eğer onun yanında olabilseydim, onun ayaklarını yıkardım. Heraklius bir Müslüman gibi konuşuyordu. Kendi kitaplarında anlatılan özelliklerin olduğunu, peygamberimizde olduğunu görüyordu. Ve eğer diyordu onun yanında olsam onun ayaklarını yıkardım. Diyeceksiniz ki o zaman neden Müslüman olmadı? Belki de oldu, gizledi. Çünkü topladı bütün önde gelenleri sarayında. Ve onlara dedi ki, arkadaşlar vallahi bu bizim beklediğimiz peygamberdir. Bu peygamber ahir zaman peygamberidir. Ona gelin, iman edin, karşı gelmeyin, ona karşı gelen mağlup olur. Çünkü bu son peygamber mağlup olmayacak. O böyle deyince, Buhari'de geçiyor bu rivayet. Böyle söyleyince çıldırdılar. Ve vahşi eşekler gibi, affedersiniz, hırıldamaya başladılar rivayete göre. Bunun üzerine Heraklius onlara bu sözünü devam ettiremedi. Kendisini öldüreceklerini anlayınca tekrar lafı değiştirmiş olabilir. Ama bu sözleri söylediği sahih kayıtlarda mevcut. Keşke onun ayaklarını yıkayabilseydim. Onun yanında olsaydım onun ayaklarını yıkardım. Heraklius bunu söylemişti. Ve işte o peygamberin haber verdiği ümmet asırlarca görevini yaptıktan sonra bir yükseliş dönemi var Osmanlı'nın. Yükseliş döneminde maneviyat yüksek, yükseliş döneminde adalet var, yükseliş döneminde alimlere saygı var. İlk Şeyhülislam Molla Fenari, Yıldırım Beyazıt'a kafa tutan adam, Yıldırım Beyazıt'ın dediğini reddeden adam, mahkemede onun şahitliğini kabul etmeyen alim. Alimlerin yetkisi bu kadardı. Padişahın şahitliğini kabul etmiyordu. İkinci Murat zamanındaki Şeyhülislam padişahın bir takım uygulamalarını reddediyordu. Zembilli Ali Efendi padişahların kanuni gibi bir takım padişahların uygulamalarını reddediyor, yanlış yapıyorsun diyordu. Ve Şeyhülislam'dan fetva almadan kımıldayamıyorlardı. Böyle olursa elbette memleket yükselir. Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu hatırlayın. Osman Bey babasından Ertuğrul Gazi'den devraldı beyliği. Bey olarak başladı, sultan oldu sonra. Ertuğrul Gazi de kendi babası Gündüz Alp'ten teslim almıştı beyliği. Ve 2000 kilometre karelik bir toprak verilmişti kendilerine. Onu 4800 kilometre kare olarak Osman Bey'e teslim etmişti babası Ertuğrul Gazi. Onu 16000 kilometre kareye çıkarmıştı Osman Bey. Oğlu Orhan Bey'e teslim ederken 16000 kilometre kare olarak teslim etti. Orhan Bey babasından bunu aldı. Babasının vasiyetleriyle yoluna devam etti. 95000 kilometre kareye çıkardı. Osman Bey 3 katına çıkardı. Oğlu Orhan Bey 6 katına çıkardı. Ve bu böyle devam etti, etti Fatih'e kadar. Fatih 2 milyon 250 bin kilometre kareye çıkardı. Nasıl oldu bu yükseliş dönemi? Bu yükseliş döneminde saygı vardı alimlere. Osman Bey ölürken oğlu Orhan'a şunları vasiyet ediyordu. Oğlum, bizim davamız kuru bir hakimiyet davası değil. Bizim davamız milliyetçilik davası değil. Bizim davamız kendimizi hakim kılma davası değil. Şan şöhret davası değil. Bizim davamız Allah'ın davasıdır ve yeryüzünde Allah'ı hakim kılma davasıdır. Bütün dünyaya İslam'ı yayma davasıdır. Allah'ın yasakladığı işlerle meşgul olma. Gereksiz işlerle meşgul olma. Önemli vazifeler yap evladım. Alimlere her zaman hürmet et evladım diyordu ölürken. Orhan Bey'e vasiyet ederken böyle söylüyordu. Evladım mutlaka İslam alimleriyle danış, onlarla istişare yapmadan karar verme. Bunların döneminde yükselme oldu. Fakat sonraları alimlere yön veren padişahlar gelince, saltanat peşinde olanlar gelince gerileme başladı. Şimdi bugün ne yapılması lazım kıymetli kardeşlerim? Yükseldik ve sonra durgunluk dönemine girdik, sonra gerileme dönemine girdik ve sonra çöktük. Parçalandık. Bu Allah'ın kanunu. Kur'an buyuruyor ki görevini yapmayan ümmetler hakkında buyuruyor ki ve katta'nahum fil ard, yeryüzünde onları parçaladık. Bizim durumumuz. Bu Allah'ın kanunu. Yeryüzünde onları parçaladık. Görevini yapmayan ümmetler parçalanırlar. Sonra bunlar hep ayet. Sonra bu parçalar imtihanlara sokulur. Türkiye, Suriye, Mısır imtihanlara sokulurlar. Sonra bunların içerisinden yeni nesiller yaratılır. Bu yeni nesiller imtihanlardan geçirilir ve pişirilir. Ve sonra bunlara yeniden görev verilir. Bunlar Kur'an'la sabit olan Kur'an'ın tercümeleri bunlar. Allah'ın kanunlarının benim cümlelerimle ifadesi bunlar. Allah önce parçalar. Görevini yapmayanlar ikaz eder, ikaz eder, ikaz eder. Anlamazlar, devam ederlerse, küçük ikazları anlamazlarsa, küçük mağlubiyetleri anlamazlarsa, küçük depremleri anlamazlarsa, büyük deprem gelir, Birinci Dünya Savaşı'yla biterler. Ama Allah ikaz etmişti. Anlamadılar. Bunun üzerine parçalanırlar. Parçalarının her birisinden yeni nesiller çıkar. Türkiye'de bir nesil, Suriye'de bir nesil, Mısır'da bir nesil. Ve sonra bunlar imtihanlardan geçirilir, pişirilir, pişirilir, pişirilir. Daha çok pişirileceğiz yani. Ondan sonra bunlara görevler verilir. Başka türlü Allah bu şerefi vermiyor. Ve bugün yeni bir nesil meydana getirmek, fetihler gerçekleştirecek olan bir nesil meydana getirmekle görevliyiz kıymetli kardeşlerim. Fetihler meydana getirecek olan bir nesil, nefsini terbiye etmiş olan bir nesil. Nefisleri terbiye edilmiş olanlar, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur demeyecek olan, diktatörleşmeyecek olan, krallık taslamayacak olan nesiller. Böyle nesiller. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur demeyecek bir nesil. Kat eflaha men zekkaha. Nefsini terbiye eden kurtuldu. Ve sonra eziklik içinde olmayan bir nesil. Savunmacı olmayan bir nesil. Batı medeniyeti içerisinde yer almayı düşünmeyen bir nesil. Sen dünyaları fethetmek için görevlendirilmişsin. Nasıl olur da Avrupa medeniyetsizliği içerisinde yer alabilirsin? Sen Avrupa medeniyetsizliği içerisinde nasıl yer alabilirsin? Allah seni yeryüzüne hakim olasın diye göndermiş. Sen kendi değerlerini yeryüzüne hakim kılmakla sorumlusun. Nasıl olur da Kopenhag kriterlerini kabul edebilirsin? Böyle bir nesil fetih nesli olabilir mi? Kopenhag kriterlerini kabul eden medeniyetsizlerin birkaç tane doğrusu varsa bir sürü de yanlışı olan. Bugün Avrupa ve Amerika'da İnsanlar insanlığından utanacak şeyler yapar hale gelmişler. Evlenenden çok boşanan var. Amerikan başkanı 1962'de Kennedy, askerlik çağına gelmiş olan gençlerin %86'sının askerliğe elverişli olmadığını 62 yılında açıkladı. %86'sı askerliğe elverişli değil. Cinsel hastalıklardan. Amerikan hastanelerindeki hastaların %55'inin akıl hastası olduğunu istatistikler söylüyor. Ruh hastası bir toplum. İntihar, her 3-4 dakikada bir intihar var Avrupa'da. Uyuşturucu, anarşi, mutsuzluk, huzursuzluk, her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, ağza alamayacağımız iğrençlikler. Böyle bir medeniyetsizliğin içerisine nasıl girer Müslümanlar? Sen fetihler gerçekleştirmek üzere görevlendirilmişsin. Sen yeryüzünün Allah'ın halifesisin. Allah'ın halifesi nasıl olur da başkalarına tabi olur? Sen eteğini başka elçilere eteğini öptüren padişahların torunusun. Padişahların elini bile öpemiyorlar. Ellerini alamıyorlardı. Sen nasıl olur da Avrupa medeniyetsizliği içine girmek istersin? Nasıl olur da bugün onlar ilerlemişler maddi alanda diye? Nasıl olur da onları medeni zannedebilirsin? Modern hayatı medeniyet mi zannediyorsun? Modern hayat medeniyet demek değil. Modern olmak başka, medeni olmak başka. Teknoloji başka, medeniyet başka. Yol başka, park, bahçe başka, medeniyet başka. Medeniyet esaslarını Allah Azze ve Celle kitabında bize açıklamıştır. Eğer bir toplumda madde birinci plandaysa, mana ikinci plandaysa o toplum medeni değildir. Bir toplumda insanın insani yönü önemli değilse, zenginliğe önem veriliyorsa o toplum gerici bir toplumdur. Bir toplum uzaya gitse bile gayri medeni olabilir. Bir toplum kişi başına düşen milli gelir 30 bin dolar olsa da medeniyetsiz ve gerici bir toplum olabilir. Medeniyetin bununla alakası yok. Şu son 100 yılda 200 milyon yaklaşık olarak 200 milyon insanı zulümle öldürdüler. Cezayir'de, Türkiye'de, dünya savaşı esnasında, Afganistan'da, Irak'ta vesairede yüzlerce milyonu öldürenler, haksız yere ve savaş kurallarına bağlı kalmaksızın öldürenler medeni olamazlar. Bugün yeni bir fetih nesli meydana getirmek isteyenler çocuklarını hedef göstermeliler. Çocuklarını ve kendilerini aşağılık kompleksinden kurtarmalılar. Müslümanlar üstündür. Bu anlayışı çocuklarına yerleştirmeliler. Ve kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz nasıl eğittiyse o nesli, bugün de öyle bir eğitim yapmalılar. İşte o zaman fetih neslini meydana getirebilirler. Hazreti Peygamber'in hayatı fetihlerle dolu. Allah Azze ve Celle peygamberiyle bize fetihleri öğretiyor. Peygamber ilk fatih. Ondan örnek alıyorlar diğerleri. Dolayısıyla peygamberi öğretmeliyiz. Peygamberi bir eğitim metodu yapmalıyız. Allah Azze ve Celle yeniden yeryüzünde layık olduğumuz mevkiye gelebilmemiz için böyle nesiller meydana getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. O neslin içerisinde olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.